doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, dünden bugüne Türkçemizde birlikteliğimiz başladı. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta Altay Destanları'nın dilini konuşacağız. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İbrahim Dilek hocamızla. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Söyleşimize başlayacağız değerli dinleyicilerimiz birazdan, ama sorularınız ve yorumlarınız için ben telefon numaralarımızı anımsatmak istiyorum sizlere. 463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz dünden bugüne Türkçe @trt.net.tr. Profesör Doktor İbrahim Dilek hocamıza önce şunu soracağım. Hocam, Altay Destanları'nın dilini konuşacağız. Altay Türkçesi diye bir, ona ilişkin yorumlarınızı soracağım size. Edebiyatlarını soracağım, ama ondan önce geçen hafta Profesör Doktor, yine Gazi Üniversitemizden Figen Güner Dilek hocamız, coğrafyanın önemini, harita okumanın önemini, insanların nerede yerleşik, hangi kültürler içerisinde, hangi kültürlerle komşu olduğunun anlaşılması gerektiğini ifade buyurdular son derece isabetli olarak. Şimdi ben şunu merak ediyorum hocam. Geçen haftadan devamla Altay Dağları'nın eteklerinde yaşayan çeşitli topluluklara Altay Türkleri dendiğini hocamız, Figen hocamız ifade etmişti. Bu coğrafyayı tanımlar mısınız? Bu coğrafyanın tarih içerisinde geçirdiği evreler ve bu evrelerdeki siyasi yapıların etkilerini özetleyebilir misiniz İbrahim hocam?
Altay Türkleri Güney Sibirya bölgesinde meskun Türk topluluklarından oluşuyor. Altay Türklerinin yaşadığı coğrafyayı anlamak için öncelikle Sibirya'nın ne olduğunu, Sibirya coğrafyasının barındırdığı kültür havzasını anlamak gerekiyor. Çünkü Altay Türkleri de Güney Sibirya'da yaşıyorlar. 1552 yılı dünya tarihinde çok önemli bir tarihtir. 1552 yılında Ruslar Kazan şehrini işgal ettiler. 1552'de Ruslar Kazan şehrini işgal edince Kazan'ın doğusunda Bering Boğazı'na kadar uzanan uçsuz bucaksız bir coğrafyayla karşı karşıya kaldılar. Bu coğrafyada devletler, imparatorluklar yoktu. Yani Ruslara karşı direnecek yerli güçler yoktu. Daha çok mahalli, boylar, küçük idareler vardı. Tıpkı Batılıların Avrupalıların Amerika'ya girmesinde yaşadıkları gibi Ruslar da Sibirya'ya benzer bir süreçle girmişlerdir. Rusların Sibirya'da ilerleyişini hızlandıran iki önemli etken var 1552'den sonra. Birincisi, Kazan şehrinin doğusunda zengin tuz yatakları gördü Ruslar. İkincisi de el değmemiş sıklıkta ormanlar vardı ve bu ormanlarda yaşayan kürk hayvanları vardı. Orta Çağ dünyasını düşünün, ekonomiyi belirleyen en önemli iki faktör tuz ve kürk hayvanları. Yani birisi bugünün soğutma sistemine karşılık geliyor, diğeri tekstil sanayine karşılık geliyor. Ruslar Kazan'ın doğusunda böyle bir zenginlik bulunca, hikaye çok uzundur ama 150 yıl, 200 yıl gibi çok kısa bir süre içinde o binlerce kilometrelik alanı aşarak Bering Boğazı'na ve Alaska'ya ulaştılar. Rusların adeta ellerini kollarını sallayarak Kazan şehrini, Ural dağlarını aşmaları, Sibirya'ya ulaşmaları, oradan Alaska'ya geçmeleri, bu daha çok Orta Asya, Ural dağları ve Sibirya coğrafyasının barındırdığı zenginlikten kaynaklanıyor. Bütün insanlık hafızasında Sibirya deyince aklımıza gelen çok belirgin çağrışımlar var. Bunlardan bir tanesi soğuk, bir tanesi çalışma kampları, bir tanesi sürgünler.
Stalin hocam, evet.
Stalin, evet. Belki ilerleyen dakikalarda ona da değinebiliriz. Fakat bunun dışında bizim bilmediğimiz bambaşka bir Sibirya var. Altay Türklerinin de meskun olduğu coğrafya bambaşka bir Sibirya. Dünya ağaçlarının üçte biri bu coğrafyada. Dünya içme tatlı suyunun dörtte biri yaklaşık bu coğrafyada. dünya kömürünün neredeyse %20'si, dünya petrolünün %20'si, dünya elmas ve altınının %30'u 40'ı bu coğrafyada, Sibirya coğrafyasında. Burada muazzam bir zenginlik var. Çok büyük bir zenginlik var. Hafızalarımızdaki Sibirya algısının, Sibirya imajının dışında bambaşka bir Sibirya var. Ve Ruslar işte 1552'den itibaren bu coğrafyaya girdiler. Bu coğrafyanın zenginliğiyle tanıştılar. Onlara direnecek hiçbir güç yoktu. Dolayısıyla Sibirya'da 7 tane Türk grup var. Türk topluluğu var. Bunlardan Altay Türkleri Özerk Cumhuriyet, Tuvalar Özerk Cumhuriyet, Hakaslar Özerk Cumhuriyet, Yakutlar yani kendi adlandırmalarıyla Sahalar kendi Özerk Cumhuriyetlerinde yaşıyorlar. Şor Türklerinin sayısı 15-16 bin civarında, bir Özerk Cumhuriyetleri yok, dağınık yaşıyorlar. Orta Sibirya'da yaşayan Tofalar yani Karagaslar sayıları 750 civarında. Ama bunların hepsinin dili UNESCO'nun Red Book'unda yani ölmekte olan diller listesinde yer alıyor. Dolayısıyla Sibirya'nın Rus ekonomisindeki dünyadaki jeopolitik konumunu kavramadan bölgede yaşayan biraz önce isimlerini saydığım Türklerin durumunu kavramak mümkün gözükmüyor.
Evet hocam. Sibir Türkleri ile Sibirya'da bildiğimiz gibi Sibir Türklerinden geliyor. Orada yaşayan evet. Türklerden geliyor. Onlardan bugüne yansımalar var mı hocam? Etnisite, genetik anlamında.
Onlardan bugüne yansımalar biraz önce dile getirdiğim gibi 7 tane etnik grup var. Güney, Orta ve Kuzey Sibirya'da. Orta Sibirya'da Tofalar var. Bahsettiğim sayıları çok az. Altay Türkleri, Tıva Türkleri, Hakas Türkleri, Şor Türkleri, yukarıda Dolgan Türkleri var 7000 kişi. Sibirya'nın en büyük halkı ya da topluluğu diyelim Yakutlar 400 bin kişi.
Bunlar, Yakutlar bayağı varmış hocam.
Evet Sibirya'nın en kalabalık yerli evet. halkı Yakutlar 400 bin kişi. Altaylar Cumhuriyet, Özerk Cumhuriyet 200 küsür bin kişi ama Altaylar 65 bin kişi. Tıvalar 1940'lara kadar siyasi statüleri biraz daha farklı. Bu yüzden nüfusları biraz daha fazla. Hakaslar 70-80 bin kişi civarında. Bütün Sibirya'da toplam 1 milyon civarında Türk var. Zaten Sibirya'nın toplamı 40 milyon kişi. Çok büyük bir coğrafya. Büyük bir kısmı Rus. Ama Sibirya'nın en önemli etnik unsurları biraz önce bahsettiğim Türk toplulukları.
Alper Tonga'nın torunları diyelim hocam.
Elbette.
1940'lardan bahsettiniz. 1940'lar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği altında yaşayan Türkler için çok elem dolu yıllar hocam. Bu coğrafyaya nasıl yansımış? Edebiyatına geçeceğiz Altay Türklerinin ama Sovyet baskısı, bu Sovyetlerin uyguladığı zulüm Orta Asya Doğu Türklüğü üzerinde nelere yol açmış İbrahim hocam?
40'lı yıllara geçmeden önce
İlminski mi diyeceksiniz
yok,
hocam?
Yok, İlminski demeyeceğim.
Evet.
36-37 yıllarına temas edeceğim. 1936 ve 37 yıllarında Stalin'in represya adını verdiği, yani polis baskısı adını verdiği bir iç operasyon dönemi var. Stalin ülkenin ya da dünyanın çok büyük bir savaşa gireceğini seziyor ülke olarak ve çeşitli sebeplerle Türk olması da önemli değil. Ukrayin, Moldovyalı, Gürcü, Kazak, Ermeni, Altay kendi milletlerine sevgi duyanlar, milliyetçi, muhafazakar ve aydın insanları yıldırma politikası uyguluyor. Buna represya diyoruz. Resmi rakamlar yani Sovyetler Birliği'nin resmi rakamları 36-37 yılları içinde, 1,5 yıl içinde 2 milyona yakın insanın mahkemeye çıkarıldığını söylüyor. Resmi rakamlar. Sovyetler Birliği'nin resmi rakamları. Bu 2 milyon insandan 688 bin kişinin 1,5 yıl içinde idam edildiğini söylüyor. Gayri resmi rakamlar bu sayıların milyonlarca fazlası olduğunu söylüyor. Şimdi 1,5 yıl içinde biz resmi rakamları esas alalım. 1,5 yıl içinde 2 milyona yakın insanın mahkemeye çıkarılması, 688 bin kişinin idam edilmesi ki bunlar hiçbir insan sıradan değildir, her insan çok özeldir ama bu insanlar okumuş, yazmış, aydın, fikir üreten, ülkeye katkıda bulunan, topluma katkıda bulunan insanlar. 1,5 yıl içinde 36 ve 37 yıllarında bu elit, bu aydın tabakayı büyük ölçüde ya öldürerek dedim 688 bin kişi, kalanlarını da Sibirya'nın uzak coğrafyalarındaki çalışma kamplarına sürerek, çalışma kamplarına göndererek, ki bu çalışma kamplarında gidenlerin birçoğu geri dönememiştir. Bunlar ölüm istatistiğinin dışındadır.
Hocam o yollarda kırılanlar, hastalıktan kırılanlar hariç 688.
Hariç. Tabii hariç. Bunun batıda da bu yılları anlatan çok önemli literatürde eserler var. Dolayısıyla bu 36-37 yıllarında uygulanan represya, bu represya ile birlikte ve daha öncesinde başlamış olan kolektifleştirme, yani büyük çiftliklerde, kolhoz ve savhozlarda insanları orada toplama hareketleri çok büyük katliamlara yol açmıştır. Ukrayna'da 30'lu yılların başında bu kolektivizmden kaynaklanan büyük açlık ve kıtlıklar görülmüş. Aynısı Kazakistan'da da görülüyor. Ukrayna buna Holodomor diyor. Yani Rusya'nın, Sovyet Rusya'nın Ukrayna'ya uyguladığı bilinçli açlık politikasını soykırım olarak kabul ediyor Ukrayna. Bu soykırımı Birleşmiş Milletler'e de teklif etti soykırım olarak kabul edilmesi için. Sanıyorum dünyada 30'a yakın ülke bunu soykırım olarak kabul etti. Gelmek istediğim nokta şu, 36 ve 37'de ve sonrasında 2. Dünya Savaşı yıllarında ve 53'te Stalin'in ölümüne kadar uzayan süreçte represyayla birlikte zirveye ulaşan büyük bir ideolojik baskı var. Aydınların sustuğu, konuşamadığı bu haliyle edebiyatı da etkiliyor, sanatı da etkiliyor, yaşam tarzını da etkiliyor. 1,5 yıl içinde bir ülkede 688 bin kişi idam edilirse suskun bir toplumla karşı karşıya kalırız.
Hocam ya konumuzda uzaktan tabii birebir alakalı değil ama Maxim Gorki'de Lenin'in sevdiği o hareketin içerisinde ta başından beri yer almış olan Maxim Gorki dahi Stalin öldürtüyor. Stalin olgusu üzerine herhalde bizde de orada da burada da çok fazla bir çalışma yok ama derdinin ne olduğunu bu adamın insanlıkta sorgulaması gerekiyor. Hep Hitler'i sorguluyoruz da hocam elbette haklı olarak Stalin'in de çok bir farkı yok gibi görünüyor sanki.
Stalin'in bu represya döneminde uyguladıkları, Türkçe'de bazı literatürde var bunlar, kaynak ismi vermem gerekirse vereyim. Alekseyeviç'in Savaş Yok Kadının Yüzünde, 2. Dünya Savaşı'na katılmış Rus kadınların bireysel hikayelerinden o dönemde neler yaşadıklarını anlatıyor. Orlando Figes'in Yapı Kredi Yayınları arasından çıkmış Stalin Karanlıkta Fısıldaşanlar, Stalin Rusyası'nda Özel Yaşam, yine bir sözlü tarih çalışması olarak çok dikkate değer. Elazığ'da Türkoloji Profesörü Ahmet Buran'ın Kurşunlanan Türkoloji adlı kitabında bu represyadan nasibini almış Türkolog bilim adamlarının hikayeler anlatılıyor. Dinleyiciler bunlara ulaşılırsa sanırım dediğiniz gibi Stalin'in insanlık adına yaptıklarının yüzünü görebilirler.
Değil mi hocam? Evet.
Kelimeyi bulamadım ne yaptığıyla ilgili ama bu kitaplarda karşılığını bulabilirler bu kelimenin.
Hocam yavaş yavaş Altay destanlarının diline doğru geçelim. Sovyetler Birliği'nin kurulduktan sonra ne tür etkiler olmuş? Aslında bu Doğu Türk dilinden bahsediyoruz. Programlarımızda sık sık vurguladığımız gibi Sovyetler ayırıyor. Yok sen Kazaksın, sen Kırgızsın, sen Kırgızca konuşuyorsun. Bu konudaki hocam görüşlerinizi merak ediyorum.
Şimdi Sovyetler Birliği kurulduktan sonra 1917-1924 Lenin iktidarda. 1924'te Stalin'in iktidarı almasıyla, devralmasıyla birlikte Sovyetler Birliği'nde bir Sovyet insanı profili yaratılmak istendi. Sovyetler Birliği'nde zannediyorum 100'e yakın etnik grup var. Bunların hepsinin dini, milliyeti, ırkı, kültürü, anlayışı, algısı çok farklı. Bu onlarca etnik unsuru tek bir Sovyet insanı modelinde bir araya getirmeye çalıştı Sovyetler Birliği. Bir Sovyet insanı modeli oluşturmak istedi. Bu her alanda böyleydi. Edebiyat içinde bu böyle oldu. Bir Sovyet edebiyatı ortaya çıkarmaya çalıştılar. Kazak edebiyatı, Kırgız edebiyatı, Ukrayna edebiyatı, Moldova edebiyatı ama özünde bir Sovyet edebiyatı. Biraz önce bahsettiğiniz gibi Maxim Gorki yurt dışına çıkmıştı, muhalifti bir süre. Sonra Stalin onu çağırdı. 1937'de Maxim Gorki'nin önderliğinde Sovyet Yazarlar Birliği kurultayı düzenlendi. Nijni Novgorod'a Gorki'nin adı verildi. Paralara Gorki'nin resimleri basıldı. 37'de düzenlenen Sovyet Yazarlar Birliği kurultayında Sovyetler Birliği'nin en ücra köşelerindeki edebiyatçılar bu toplantıya çağrıldılar ve dediler ki biz sizden şöyle bir edebiyat bekliyoruz. 1. Dinleri yereceksiniz. İslamiyet, Hristiyanlık, Şamanizm, Budizm bunlara yer yok. Bütün dinleri yereceksiniz. Gelenek, görenek, inançlarınızı yereceksiniz. Eskiyi yereceksiniz. Yerel yönetimleri yereceksiniz. Bunun dışında parti liderlerini öveceksiniz. Kişileri putlaştırma. 2. Ateizmi öne çıkaracaksınız. Milliyet kavramını yok sayacaksınız. Dinin yerine Sovyet ilkelerini methedeceksiniz. Bunlar bu Sovyet Yazarlar Birliği kurultayında bu insanlara dikte edildi. Gideceksiniz memleketlerinize, yurtlarınıza ve böyle bir edebiyat ortaya koyacaksınız denildi.
Tek tip.
Tek tip edebiyat. Yani sanatçının, edebiyatçının, şairin hayal gücünü sınırlayan bir edebiyat. Ve her türlü muhbirliğin, iftiranın, her türlü suçlamanın yapılabildiği bir ortamda yazarlar kelime kelime seçilerek eserlerini meydana getirdiler. Kerim Yusufoğlu, Özbek yazar, Sovyetler Birliği represya döneminde tutuklanıyor. Yıllarca zindanlarda, hapishanede kalıyor. Sonra biyografisini yazdı. Yanında yatan bir mahkum tutuklanma sebebini şöyle anlatıyor. Mahkum horoz dövüşüne meraklıymış.
Evet hocam.
Bir kızıl horozla bir ak horozu halk dövüştürüyor. Tabii aklar siyasette karşılığı akların çar yanlıları.
Beyaz Rus.
Beyaz Ruslar, evet. Çar yanlıları. Evet. Kızıllar da komünizm taraftarları, rejim taraftarları. Köylünün bundan hiç haberi yok. Yanındaki diyor ki sizce hangi horoz kazanır? Sanırım diyor ak horoz kazanır, daha güçlü görünüyor. Ertesi gün ihbar ediliyor. Çar Nikolay taraftarı akları tutuyor diye. İhbarın, jurnalin, suçlamaların bu kadar komediye dönüştüğü bir ortamda pir edebiyatın, sanat değeri bir edebiyatın ortaya çıkması imkansız. Dolayısıyla zaten modern alta edebiyatı 20. yüzyılın, 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın başlarında teşekkül etmeye başlıyor. Yani tam bu baskının altında teşekkül etmeye başlayan bir edebiyat. İşte ne kadar gelişebilirse 90'lı yıllara kadar.
Onu soracağım hocam. Nefeslenelim. İbrahim hocamız genel çerçevesini çizdi Sovyetler Birliği döneminde Altay Türklerinin. Şimdi bu koşullar altında neler üretebilmişler onu soracağız değerli dinleyicilerimiz. Devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Profesör Doktor İbrahim Dilek hocamızla sohbetimize. Hocam bizim folklorumuz, destanlarımız da dahil olmak üzere çok tarihsel derinliği olan, kuşaktan kuşağa aktarılan zengin bir kültürümüz var. Siz bölgede de bulundunuz. İncelemeleriniz, bilimsel çalışmalarınız bize neyi gösteriyor? Folklor, destan, yaşam biçimleri, edebiyatları, az önce çizdiğiniz çerçeveden sonra başlayan yazılı edebiyatları. Bir giriş yapabilir misiniz İbrahim Hocam?
Evet. Türk destanlarının maalesef henüz bir envanterini çıkarabilmiş değiliz.
Hocam çıkarabilir miyiz? Çünkü herhalde sayısız.
Herhalde sayısız. Çıkarabiliriz, mümkün. Ama bir proje dahilinde olmalıdır. Bir kişinin yapabileceği bir iş değildir. Yayımlanmış destanlarımız var. Arşivlerde bekleyen destanlarımız var. Bütün bunları büyük bir ekiple hangi destanımız hangi coğrafyada hangi anlatıcı tarafından anlatılmış, hacmi nedir, özellikleri nedir? Bu belki birkaç cilat alacak ve belki birkaç on kişinin çalışabileceği bir Türk destan envanterini çıkarma projesi olarak hazırlanabilir. Bütün dünyada folklor çalışanlar bilirler ki Finliler tek bir destan üzerinden, yani sadece Kalevala üzerinden Fin milli şuurunu ve kimliğini inşa etmişlerdir. Biliyorsunuz Finliler daha çok İsveç egemenliği altında yaşamışlar. Birinci Dünya Savaşı öncesi Rus işgali altında kalmışlar falan ama 1830'lu yıllarda Elias Lönnrot Kalevala destanını değişik anlatıcılardan derlemeye başlıyor. Ve nihayet destanı bir bütün halinde bir araya getirdiğinde Finliler atalarımız bizim için veya bizim atalarımızın da ortaya koyduğu bir şeyler var. Biz de üretebilen bir milletmişiz diye o Kalevala'dan bir Fin şuuru inşa ediliyor. Şimdi Türklerin bizim destanlarımızın sayısını maalesef bilmiyoruz. Altay Türklerinin bugüne kadar yayımlanan 13 cilt destanı var. Bugüne kadar yayımlanan 13 cilt Altay Bağatırlar adıyla yayımlandı. Yayımlanmaya da devam ediyor. 1950'li yıllarda başladı bu çalışma. Yaklaşık 65-70 yıldır devam ediyor. Bu 13 cilt içinde Altay destanları 100'e yakın destan yayımlandı. Ama Sibirya'daki Türk folklor arşivlerini gezmiş biri olarak söylüyorum. Bunun en az iki katı Altay destanı da arşivlerde beklemekte. Dolayısıyla sadece Altay Türklerinin 300'e yakın destanı var. Hakas Beşeri Bilimler Enstitüsü'nün arşivini gördüm. Orada el yazısıyla destanlar var, yayımlanmış destanlar var, kayda geçirilmemiş var. Yakutlar keza öyle. Sadece Sibirya sahası Türk destanlarının envanterini çıkarmak bile çok büyük bir proje. Dolayısıyla bu destanlardan bir kısmını ben Türk Dil Kurumu yayınları arasından Altay Destanları 1-2-3 diye 3 cilt halinde çıkardım. Metin Ergun Alıpmanaş Destanı yayımladı Sayın Profesör Doktor Metin Ergun. Yine hocalarım Emine Gürsoy, Naskali Profesör Doktor Mağday Kara Destanı'nı yayımladı. Vesaire destanlar Türkiye'de yayımlanmaya devam ediyor ama dediğim gibi destanlar tarihin bir döneminde teşekkül edip donmuş metinler değiller. Onlar yaratıldıkları zamandan itibaren çağlar içinde bir kar topu, yamaçtan bırakılan bir kar topu gibi zaman içinde büyüyerek, büyüdüğü zamanın unsurlarını bünyesine katarak güzelleşen, zenginleşen, kültür unsurlarını içinde artıran, çoğaltan metinler. Bu sebeple bizim herhangi bir kurumumuzun büyük bir ciddiyetle bir an önce Türk Destan Envanterinin çıkarılması için çalışması gerekiyor.
Türk Dil Kurumu'nun işi hocam. Üniversiteyle birlikte Türk Dil, evet, Kurumu'nun yapması gereken bir şey hocam. Sözü bizde, sözde edebiyat vardır. Türkiye'de de, Türkiye Türklüğünde de, Batı Türklüğünde de aşıklık geleneği vardır. O destanlar herhalde yazılı döneme geçene kadar orada da
tabii sazlar, destan sözde.
Anlatıcılar var.
Evet, destan anlatıcıları tarafından anlatılıyor. Altay Türkleri destan anlatıcılarına kayçı.
Kayçı.
Kayçı adını, evet, veriyorlar. Kay gırtlaktan çıkan ses. Herkes çıkaramıyor onu. Kayçılar çıkarıyorlar o sesi. O yüzden kayçı adı veriliyor destan anlatıcısına. Destana da kayçörçök. Yani gırtlaktan çıkan sesle söylenen masal adı veriliyor.
Hocam oradaki çı, kayçıdaki çı yapım eki yani.
Yapım eki. Öyle tabii. Mi? Ha, evet, tabii tabii, evet, bizdeki, evet, gibi tabii kayçı. Bu kayçılar genellikle usta-çırak ilişkisine bağlı olarak yetişiyorlar. Fakat bizim aşçılık geleneğiyle ilgili en önemli benzer taraflarından birisi şu. Bazen bu kayçıların içinde ben diyor rüya gördüm. Rüyamda bana dağ iyesi göründü. Yani dağın manevi ruhu. Veya su iyesi göründü. Yani suyun manevi ruhu. Ben işte kopuz çalmayı bilmiyordum. Bana kopuz çalmayı öğretti. Destan anlatmayı bilmiyordum. Destan anlatmayı öğrendi. Ve uyandığımda ben kayçı olmuştum. Yani destan, kopuz çalıp destan anlatabiliyordum. Bunlara halk arasında iyeli kayçı. Yani manevi güce sahip kayçı adı veriliyor. Bunlar tabii diğer sıradan kayçılardan halk içinde daha itibar sahibi.
Ama kam değiller.
Bir kısmı kam. Ama Kam değiller.
Evet hocam.
Bir kısmı Kam yani Şaman. Şimdi Anadolu'ya geldiğimiz zaman biz tabii bu destan anlatıcılarımızı yanımızda getiriyoruz. Onlarca yıl süren, belki binlerce süren bir yolculuk Anadolu'ya geliyoruz. Bunlar bizim yanımızda, bizim dedelerimizin, atalarımızın yanında destan anlatıyorlar. Müslüman olmaya başlayınca halk artık bu destancının rüyasında dağ üyesi, su üyesi gördüm demesinin bir anlamı yok. Çünkü onlar halkın inancından çıktı. O halde bu sefer yani kayçıdan veya kam kayçıdan aşığa dönüşen tip bu sefer kendini yenilemek ihtiyacı hissediyor. Ve diyor ki ben rüyamda pir gördüm, Hızır gördüm, Hazreti Ali'yi gördüm, sevgili gördüm, bana bade içirdi. Uyandığımda saz çalıp şiir söylüyordum. Biz buna badeli aşık diyoruz. Yani bir tarafta bakın yeli destan anlatıcısı. Geldik, dinimizi değiştirdik. Gelenek hemen nasıl kendisini yeniledi, güncelledi. Bu folklorun kendini yenilemek gibi, kendini güncellemek gibi olağanüstü bir gücü var. Olağanüstü bir gücü var. Yani inancımızda sebebini unuttuğumuz şeyler tamam batıl inanış olarak devam ediyor. İnanıyoruz ama sebebini unutmuşuz. Fakat bir taraftan da bu aşklık geleneğinde gördüğümüz örnekle olduğu gibi müthiş bir kendileme, yenileme, yenileme gücü folklorun. Tabi aşklık geleneğiyle ilgili bu rüya motifine benzer Altay destancılık geleneğinin Anadolu'daki aşklık geleneğiyle ilgili rüya motifi ortak bir unsur. Yetişmeleri usta çırak ilişkisi ortak bir unsur. Bunun dışında her ikisinin de toplumsal işlevleri var. Yani Aşık Veysel'in söylediği birleştirici, bütünleştirici mısraları değil mi? 20. yüzyılda bunlar hep tarih boyunca süzülüp gelip Aşık Veysel'e genetik olarak aktarılan şeyler.
Hocam zamanımız daralıyor. Biraz daha ayrıntıya girdiğimiz zaman destanlarda Altay Türklerinin destanlarında kullanılan biçim unsurları, üslup unsurlarıyla bu Anadolu'ya geldikten sonraki unsurlar arasında benzerlikler, ayrışmalar neler? Örneğin o da mı hece ölçüsüyle?
Altay destanları evet hece ölçüsüyle ve tamamen nazım. Yani bizim Türk destanlarımız şekil bakımından üçe ayrılır. Sadece nesir olanlar, sadece nazım olanlar ve nazım nesir olanlar. Evet. Destanlarımız bu üç şekil özelliğinden birine sahiptir. Ama Altay destanlarının tamamı nazım halindedir. Bunlar dörtlükler veya beyitler diye ayrılmaz. Mısralar birbirini takip eder. Hepsi hece vezniyledir. Genellikle 8 veya 11'li hece vezni vardır.
11'li değil mi hocam?
Evet. Genellikle. Asonans ve aliterasyon ünlü ünsüz uyumları çok kuvvetlidir. Kafiye yapısı vardır bunlarda. Bir sanat eseridir bunlar. Yani derlenip yazıya geçirilene kadar geçen yüzlerce yıllık zaman dilim içinde onlarca anlatıcı tarafından bu metinler yeniden düzenlenmiş. Hem şekil hem muhteva olarak bugünkü mükemmel haline ulaşabilmişlerdir.
Az önce söylediğiniz gibi hocam yaşayarak geliyor.
Yaşayarak geliyor. Her anlatıcı geleneğe uygun özgün unsurlar katabildiyse o metinde kalıcı oluyor. Yapamadıysa o çıkıyor metinden. Bu destanlar içinde Canar Destanı 30 bin yaklaşık 30 küsür bin mısrayla Altay Destanları'nın en uzun destanlarından bir tanesi.
Ne anlatır hocam?
Canar Destanı'nın konusu olağanüstü güçlere sahip ama bu olağanüstülükler daha çok Tanrı tarafından ona veriliyor. Yeryüzündeki ve yer altındaki düşmanlarıyla savaşmasını anlatıyor. Ay'a yolculuğunu anlatıyor, güneşe yolculuğunu anlatıyor. Sonra tekrar dünyaya dönüp yeni bir nizam kurmasını anlatıyor. Çok fazla fantastik, hayal gücü gerektiren unsurlar var içinde. Belki onlarca yüzüklerin efendisi çıkabilir Canar Destanı'ndan. 32-33 bin mısralık bir destan.
Evet İbrahim Hocam.
Onun dışında Mahday Kara Destanı, Altay Destanları'nın çok önemli bir destanı. Alıp Manaş çok önemli bir destan. Çok önemli bir destan. Fakat biz bunları biraz önce dediğim gibi Türkiye Türkçesine kazandıramıyoruz. Kazandırmakta gecikiyoruz. Sanatçılarımız en önemli tarafı bu. Sanatçılarımız bunlardan istifade etmiyorlar. Yani buralarda anlatılan sahnelerin resimleri yapılmıyor, şiirleri yazılmıyor. Bunlar modern edebiyata kaynaklık etmiyor. Halbuki Batı şiirini, Batı romanını, Batı edebiyatını iyi kötü bilen birisi şunu der ki, Batı edebiyatını şiir, heykel, müzik, sanat besleyen en önemli kaynaklardan biri Homeros'un İlyada ve Odesa'sıdır. Batı'dan Homeros'un İlyada ve Odesa'sını çıkarın, Batı sanatının bugün geldiği nokta tartışmalı bir hale gelir. Ortada bir şey kalır mı tartışılır.
Hocam burada bir soru daha sormak istiyorum. Çingiz Atan'ın eserlerinde sık sık destanlara Cengiz Aytmatov'un göndermeler var. Bu destanlar galiba işte değil mi?
Bu destanlar elbette yani bu destanlar Kırgız, Kazak, Özbek, Altay modern edebiyatlarını çok etkiliyor. Çok etkiliyor yani Cengiz Aytmatov'un halkın içinden dinleyip duyduğu hikayeleri modern edebiyat anlayışı içinde yoğurması onu farklı kılmıştır.
Ona o üstünlüğü yazar getiren, az önce bahsettiğiniz
elbette.
Gibi nasıl Homeros'tan
İlyada ve Odesa olmasaydı.
Çingiz Ata'da, Cengiz Aytmatov'da. Yani, hocam bir merak ettiğim konu daha var. Destanlara ilişkin incelemelerinizde Türk devlet ve hüküm, hükmetmek anlamında İslam öncesi Türklerde kök tengride kutbolmak diye bir kavram var. Evet. Yani Tanrı tarafından kutsanmak. Destanlardaki kahramanlarda bu özellikleri tespit edebildiniz mi? Gördünüz mü? Böyle bir ilişki var mı İbrahim Hocam?
Destanlardaki kahramanların özellikle yeraltı dünyasıyla mücadele eden kahramanların tanrısal özellikleri çok fazla. Onlara kahramanlıklarını ve olağanüstülüklerini veren Tanrı'nın bizatihi kendisi. Yakut destanlarından Culur Uyar Nurgun Batur destanında destan kahramanını Tanrı kendisi yeryüzüne indirir. Dolayısıyla kut kavramı destan kahramanlarının hepsinde var. Zaten bizde destan kahramanları genellik çok az destanımızda kahraman halktan biridir. Bizde kahramanlar genellikle Kaan'dır, Kaan oğludur, yönetici sınıfına mensuptur. Burada kısaca şunu izah etmek isterim. Yani Tanrı bana kut verdiği için Kaan oldum diyor. Değil mi?
Ben, Bilge Kaan da öyle söylüyor.
Bilge Kaan, ben Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kaan. Bu yöneticinin kendisini sıradan halktan ayırmak ve onların üstünde olduğunu ifade etmek için Tanrı'dan kut aldım diyor. Batı'da da bir ölçüde böyleydi. Kilisenin desteğini almayan kral beşeri iktidarını uygulayamıyordu. Kiliseden destek almak zorundaydı. Dolayısıyla bizde de Tanrı'dan kut almak hem Kaan'ın tanrısal olduğunu, yönetici vasıflarına sahip olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Elbette bu da destanlarımıza da geçiyor buyurduğunuz gibi.
Hocam yavaş yavaş bir toparlama yapalım. Çok sayıda destanımız var. Bu destanların bazıları Kay Çorçek, Mağday Kara. Buyurun siz devam edin hocam. Çok çok fazla destanlar var. Bunlardaki dil özelliklerine az önce girdiniz. Türkiye Türkçesinden farklı.
Türkiye Türkçesinden farklı ama ses denkliklerini kurabilirseniz C yerine Y'yi korsanız C'er yer olur. Büyük ölçüde anlaşma oranını artırmış olursunuz. Ama metinler tabii folklorik metinler olduğu için arkaik kelimeler. Bugün Altay Türklerinin kendisinin de bilmediği, unuttuğu çok fazla sayıda arkaik sözler, kelimeler, anlatımlar, deyimler bu destanlarda mevcut.
Etimolojik çözümlemesi yapılamıyor mu hocam?
Etimolojik çözümlemesi yapılır elbette. Yani bizler bu işlerle uğraşan bilim insanları tarihi sözlüklerden, Türk lehçelerinin diğer sözlüklerinden bakarak bu kelimeleri anlamlandırabiliyoruz hemen hemen tamamını. Ama artık gündelik kullanımdan kalkmış kelimeler. Kalkmış kelimeler. O yüzden bu destanların çalışılması Türkçenin söz varlığına da büyük katkı sağlayacaktır. Türk kültürünün birçok unsuruna katkı sağlayacaktır. Ne olduğumuzu, kim olduğumuzu anlamada bize büyük katkı sağlayacaktır. Çok klasik bir örnek vermek isterim. İzleyicilerimiz çok kez duymuşlardır. Hem bu mikrofonlardan hem gündelik hayattan Shakespeare'i okumamış bir İngiliz'i bırakın bir batılı mümkün değildir. Shakespeare'in dilinden etkilenmemiş. Ama maalesef biz dünyanın en uzun destanı olan Manas'ı veya en güzel destanlarından biri olan Oğuz Kağan'ı veya bu destanlarımız içinde çok güzel aşk hikayelerini anlatan destanlarımız var. Aşıkların birbirine kavuşması için verdikleri mücadeleye falan. Bunların hiçbirini okutamıyoruz. Bunların hepsi elbette önce bizim bilim adamları olarak bizlerin, sonra sanatçılarımızın sorumluluğu altında.
Ama hocam son sözümüz de şu olsun. Bilim insanları, üniversite, akademi bu konuda az da olsa çabayı göstermiş, çalışmış ve ortaya sizin de eserlerinizde, geçen hafta Figen hocamızın da eserleriyle, diğer üniversitelerimizdeki saydınız az önce eserleriyle ulaşılabilecek durumda olan bir malzeme elimizde var. Yani bizim ulaşmamız.
Hatırı sayılır derecede var.
Hem de hatırı sayılır derecede.
Hatırı sayılır derecede var.
İbrahim hocam süremiz dolmuş. Yazık ki 5-6 sorum da zamana yenik düştü. Çok teşekkür ederim, ağzınıza sağlık. Çok
ben
keyifli bir sohbetti.
Ediyorum.
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İbrahim Dilek hocamız. Hocam tekrar ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağolunuz, varolunuz.
Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, bu haftada bitirdik. Dünden bugüne, doğudan batıya Türkçemiz programını. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.